Ayrım 31.
Bir de baktılar ki sepetlerin içinde deniz yengeci, sümüklü böcek, ağustos böceği ve çekirgeden başka bir şey yok. Galipler de tutup mağlupları bundan ötürü suçlandırdılar. Yazar Amerika yerlilerini İspanyolların kölesi haline getiren hukukun bu olaya dayandığını açıkça söylemekten çekinmiyor. Dahası varmış, Amerika yerlileri hem tütün içiyorlarmış hem de sakallarını İspanyol tarzında değil, başka bir tarzda uzatıyorlarmış. Bilgi insanı daha bir yumuşatır. Akıl kişiyi insanlığa doğru götürür. Bunun böyle olmamasına sebep yalnız ve yalnız ön yargılardır. Konu 4. Kölelik hukukunun bir başka kökü daha. Yine aynı şekilde kölelik hukukunun dine dayandığını, bir dinin kendi mensuplarına, aynı dinden olmayanlar üzerinde tanıdığı bir üstünlükten geldiğini söylemek daha hoşuma giderdi. Amerika'yı tahrip edenleri, işledikleri cinayetlerde teşvik eden işte bu tarz bir düşünce olmuştur. İstilacılar bunca insanı köle durumuna sokmak hakkını bu düşünceye dayanarak kendi kendilerine verdiler. Çünkü hem haydut hem de Hristiyan olmakta ısrar eden bu insanlar aşırı derecede dini bütün kişilerdi. Sömürgelerindeki zencileri köle durumuna düşüren kanunu kendisine getirdikleri zaman 13. Louis bir hayli üzüntü duydu. Ama oncağızların Hristiyan olmaları için bundan başka bir çare olmadığını iyice kafasına soktukları zaman kanunu kabul etmek zorunda kaldı. Konu 5. Zencilerin köleliği üzerine. Zencileri köle durumuna sokmak konusundaki hakkımızı savunmam gerekseydi bakın neler söylerdim. Avrupalılar Amerika'da tek bir insan bırakmadıklarından bunca toprağı işlemek için Afrika'da yaşayanları köle olarak kullanmak zorunda kaldılar. Şekeri çıkardığımız bitkiyi yetiştirmek için köleleri kullanmasaydık şekeri çok pahalıya yerdik. Zaten söz konusu olan kişiler tepeden tırnağa kadar kara, üstelik burunları da öylesine patos ki acımamız olanaksız onlara. Akıllı uslu bir varlık olan Tanrı'nın böyle kapkara bir bedene bir ruh, hele iyi bir ruh koymuş olmasını aklımızın kenarından bile geçiremeyiz. İnsanlık cevherinin renge dayandığını düşünmek öyle tabii bir şey ki, zencileri iğdiş eden Asyalılar öteden beri onları bizimle olan benzerliklerinden daha belli bir şekilde yoksun ederler. Derinin rengi hakkında yargıda bulunmak için saçların rengine bakmak yeter. Dünyanın en üstün filozofları olan Mısırlılarda bu öylesine önemli bir şeydi ki, ellerine geçen kızıl saçlı bütün insanları öldürtürlerdi. Zencilerde sağduyunun bulunmadığını gösteren bir delil de, medeni milletlerin son derece değer verdikleri altına değil de cam kolyelere düşkün olmalarıdır. Bu çeşit varlıkların insan olduklarını düşünmemiz bile olanaksız. Çünkü insan olduklarını düşünseydik o zaman bizzat bizlerin Hristiyan olmadığımıza hükmederlerdi. Dar kafalı kişiler Afrikalılara edilen haksızlıklardan söz ederken bir hayli ileri gidiyorlar. Çünkü ileri sürdükleri şeyler doğru olsaydı aralarında boş yere bir sürü anlaşma imzalayan Avrupalı hükümdarların aklına sevgi ve acıma duygularının gelişmesi için genel bir anlaşma imzalamak gelmez miydi? Dipnot, bu konunun başından sonuna kadar Montesquieu, zencilerin köleliğini haklı göstermek isteyenlerle alay ediyor. Konu 6. Kölelik hukukunun gerçek kökü. Artık kölelik hukukunun gerçek kökünü aramak zamanı geldi. Olayların özelliğine dayanan bir şey olacak bu. Bakalım şimdi böyle durumlar var mı yok mu? Her çeşit istibdat idaresinde kişi kendini kolay kolay satabilir. Siyasi kölelik adeta medeni özgürlüğü ortadan kaldırmıştır. Monsieur Perry, Moskovların kendilerini kolaylıkla sattıklarını söyler. Dipnot, Monsieur Perry'nin 1717'de çıkardığı Büyük Rusya'nın Bugünkü Durumu adlı kitabından. Nedenini biliyorum, özgürlükleri 5 para etmez de ondan. Aşim'de herkes kendini satmaya bakar. Dipnot, Aşim, Sumatra adasının kuzey yarısındaki devletin adı. Başlıca senyörlerden bazılarının 1000 kadar kölesi vardır. Dipnot, William Dampier, 1652'de doğmuş ve Güney Denizlerinde dolaşmış bir seyyahtır. 1691'de Dünya Çevresinde Yeni Bir Seyahat adlı bir kitap çıkarmıştır. Montesquieu birçok yerlerde onun bu kitabından faydalanmıştır. Bütün ticaret bunların elindedir. Bu kölelerin sürüyle kölesi, bunların da yine bir sürü kölesi vardır. Miras yoluyla bunlar babadan oğula geçer ve satılır. Bu çeşit ülkelerde özgür insanlar hükümete karşı son derece zayıf olduklarından, hükümete karşı zor kullanılabilecek kişilere köle olmaya çalışırlar. Bazı ülkelerde görülen ve son derece yumuşak bir özellik arz eden kölelik hukukunun gerçek kökü, akla en yakın kökü budur işte. Yumuşacık olacak çünkü bu hukuk sırf yararı için bir insanın serbest bir şekilde kendisine bir efendi seçmesine dayanır. Buysa taraflar arasında karşılıklı bir anlaşma meydana getirir. Konu 7. Kölelik hukukunun bir başka kökü daha. İşte size kölelik hukukunun, hatta insanlar arasında görünen o amansız kölelik hukukunun bir başka kökü daha. Öyle sıcak ülkeler vardır ki vücut tüm gevşer, kimsede kuvvet diye bir şey kalmaz. Kişi sırf cezaya çarpılmamak için ağır bir iş görmeye katlanır. Demek oluyor ki böyle bir ülkede kölelik akla aykırı görünmez. Hem zaten köle efendisinin karşısında, efendi de hükümdarının karşısında aynı derecede küçüldüğünden bu ülkelerde medeni kölelik siyasi kölelikle beraber yürüyor gibidir. Aristo doğuştan köle olan insanların bulunduğunu ispat etmek ister ama söylediği sözler böyle bir şeyin olduğunu ispat etmekten çok uzaktır. Böyle insanlar varsa eğer, bence bunlar yukarıda sözünü ettiğim kölelerdir. Ama bütün insanlar eşit doğduğuna göre, köleliğin bazı ülkelerde tabii bir nedene dayanmasına rağmen, tabiata aykırı bir şey olduğunu söylemek gerek. Bundan başka bu ülkeleri, tabii nedenlerin bile bu nedenleri reddettiği ülkelerden ve mesela köleliğin mutlu bir olay olarak ortadan kaldırıldığı Avrupa ülkelerinden ayırt etmek gerek. Plutarkos, Numa'nın hayatından söz ederken, Satürn çağında efendi diye, köle diye bir şeyin bulunmadığını söylüyor. Dipnot, burada söz konusu olan Roma'da hüküm sürmüş ikinci mitolojik kraldır. Coelus'la Tellus'un oğlu olan Satürn, tarım tanrısıydı. Jüpiter tarafından gökyüzünden kovulan Satürn, Latium'a sığınmış, oraya barış ve bolluk getirmiş ve insanlara toprağa işlemeyi öğretmiştir. Hristiyanlık bizim ülkelerimizde bu çağı yeniden yaşatmaktadır. Konu 8. Bizde köleliğin gereksizliği. Demek oluyor ki tabii kölelik yeryüzünün bazı özel bölgelerine inhisar ettirilmeli. Öteki bölgelerin tümünde bana öyle geliyor ki toplumun gerektirdiği işler ne kadar ağır olursa olsun hemen hepsini özgür insanlara gördürmek mümkündür. Beni böyle bir yargıda bulunduran şey şu: Hristiyanlık Avrupa'da medeni köleliği yok etmeden önce maden ocaklarındaki işler öyle ağır görünürdü ki bizlere, bu işlerin ancak köleler ya da mahkumlar tarafından yapılabileceğini sanırdık. Ama artık bugün bu işlerde kullanılan kişilerin mutlu bir hayat sürdüklerini biliyoruz. Ufak tefek bazı ayrıcalıklarla bu mesleği çekici bir duruma soktular. Verim arttıkça işçilerin kazançları da arttı. İşçilere mesleklerini sevdirdiler. Başka bir iş tutsalardı belki bu derece mutlu olamazlardı. İş ne kadar ağır olursa olsun işçinin kuvvetiyle orantılı oldu mu ağır sayılmaz. Yeter ki bu orantıyı kuran akıl olsun, cimrilik değil. Başka yerlerde kölelere gördürülen ağır işleri zekanın icat ettiği ya da uyguladığı makinalara gördürmek mümkündür. Tamışvay Uç Beyliği'nde Türklerin işlettiği maden ocakları Macaristan'daki ocaklardan daha zengindir ama o derece verimli değildir. Çünkü Türkler kölelerinin kollarındaki kuvvetten başka bir şey kullanmayı akıl edemiyorlar. Bu konuyu ele almama sebep kafam mı yoksa kalbim mi bilemiyorum. Yeryüzünde özgür insanları çalışmaya zorlayacak kudreti gösteremeyen bir ülkenin bulunabileceğini sanmıyorum. Bana kalırsa kanunlar kötü olduğu için bir takım tembel insanlar belirdi. Tembel oldukları için de bu insanları köle durumuna soktular. Konu 9. Genel olarak medeni özgürlüğün yerleşmiş olduğu ülkeler üzerine. Dipnot, bu konu ilk baskılarda yoktur. Bizde de köle olsaydı iyi olurdu dediklerini öteden beri duyar dururuz. Ama bu konuda iyi bir yargıda bulunabilmek için köle dediğimiz insanların bir milletin şehvet düşkünü, zengin olan küçük bir bölümüne yararlı olup olamayacağını incelemek yetmez. Kölenin milletin bu bölümüne yararlı olacağından kuşku bile duymuyorum. Ama ben başka bir noktadan işe ele alıyor ve milletin hangi bölümünün özgür, hangi bölümünün köle olacağını anlamak için hiç kimsenin kuraya başvurulmasını istemeyeceğini düşünüyorum. Böyle bir usule başvurulmasından en çok dehşet duyacak olanlar hiç kuşku yok ki, köleliğin lehinde yükselen sesler, lükse ve zevke düşkün kimselerin çıkardıkları seslerdir. Yoksa genel mutluluk için çalışan ve bunu arzulayan kişilerin sesi değil. Her insanın bir fert olarak başkalarının canına, malına ve şerefine hakim olmaktan hoşlanmayacağını, böyle bir düşüncenin her şeyden önce bütün tutkularının uyanmasına sebep olmayacağını kim iddia edebilir? Bu konuda her insanın isteklerinin meşru olup olmadığını anlamak için bütün insanların isteklerini inceleyin yeter. Konu 10. Köleliğin çeşitleri. İki çeşit kölelik vardır. Gerçek kölelik, kişisel kölelik. Gerçek kölelik, köleyi toprağa bağlayandır. Tacitus'un dediğine bakılırsa, Cermenlerde köleler böyleymiş. Evlerde çalışmazlarmış, efendilerine belli ölçüde buğday, kumaş, belli sayıda hayvan verirlermiş. Köleliğin yükü bundan ileri gitmezmiş. Bu çeşit kölelik Macaristan'da, Bohemya'da, aşağı Almanya'nın birçok yerlerinde hala vardır. Kişisel kölelik ise ev işlerine aittir, daha çok efendinin kişiliğine bağlıdır. Kölelik aynı zamanda hem gerçek hem kişisel olursa bu hak aşırı derecede kötüye kullanılmış olur. Lakedemonya'da ilotların köleliği böyleydi işte. Evin dışında her çeşit işi görmek zorundaydılar. Evde de uğramadıkları hakaret yoktu. İloti diyeceğimiz bu çeşit kölelik tabiata aykırı bir şeydir. Sade bir hayat süren milletlerde ev işlerini kadınlarla çocuklar gördüğü için yalnız gerçek kölelik vardır. Zevkine, eğlencesine düşkün milletlerde lüks hayat icabı kölelerin evlerde iş görmeleri gerektiğinden yalnız kişisel kölelik vardır. İloti ise hem zevkine, eğlencesine düşkün milletlerdeki köleliği hem de sade bir hayat süren milletlerdeki köleliği bir araya getirmektedir. Konu 11. Kölelik konusunda kanunlara düşen ödev. Bununla beraber köleliğin çeşidi ne olursa olsun medeni kanunlar bir yandan bunun kötüye kullanılmasını, öte yandan da meydana getireceği tehlikeleri önlemek için ne gerekiyorsa onu yapmak zorundadırlar. Konu 12. Köleliğin kötüye kullanılması. İslam ülkelerinde efendi, kadın kölelerin yalnız malını, canını değil, namus ya da şerefi dediğimiz şeyini de avucunun içinde tutar. Milletin büyük bir bölümünün, öteki bölümünün cinsi isteklerine hizmet etmekle görevlendirilmiş olması, bu ülkelerin başına bela olan felaketlerden biridir. Bu çeşit köleliğin mükafatı bizzat kölelerin de faydalandığı tembelliktir. Bu da yine devlet için başka bir felaket demektir. Doğu ülkelerindeki sarayları kimleri içine kapatmak için yapılmışsa bizzat onlar için bile bir zevk ve eğlence yeri haline getiren işte bu tembelliktir. Yalnız işten ürken insanlar bu sessiz ve sakin yerlerde tam bir mutluluğa ulaşabilirler. Ama bu şekil davranışın köleliğin kuruluşundaki zihniyeti temelinden sarstığını görüyoruz. Akıl ve mantık, efendinin egemenliğinin kendi hizmetini ilgilendiren şeyleri aşmamasını gerektirir. Köleler faydalı işlerde kullanılmalı, şehvetin tatmininde değil. İffet ve namus konusundaki kanunlar tabii hakların sonucudur. Yeryüzündeki bütün milletlerin bunlara uyması gerekir. Sınırsız egemenliğin hiçbir şeye aldırış etmediği ülkelerde kölelerin iffet ve namusunu koruyan kanunlar için iyidir dersek, aynı kanunların saltanat idarelerinde, cumhuriyet hükümetlerinde çok daha iyi olacağını kim inkar edebilir? Lombardların kanununda bütün idare şekillerine faydalı olabilecek bir hüküm var, o da şu. Bir efendi kölelerinden herhangi birinin karısını baştan çıkarırsa köle de karısı da azat edilir. Efendilerin açgözlülüğünü gidermek, önlemek için pek öyle aşırı olmayan mükemmel bir hükümdür bu. Romalıların bu konuda gerekli tedbirlere başvurduklarını sanmıyorum. Efendilerin açgözlülüklerine gem vurmayı akıllarından bile geçirmemişler, aksine kölelerini adeta evlenme hakkından bile yoksun etmişler. Milletin en aşağı sınıfını teşkil ederdi köleler. Bununla beraber ne kadar aşağı olurlarsa olsunlar, onların da kendilerine öz bir ahlak anlayışı olmalıydı. Böyle bir şey olmadığı gibi, üstelik köleleri evlenme hakkından yoksun etmek suretiyle vatandaşların ahlakını da bozuyorlardı. Konu 13. Köle sayısının çokluğundan doğacak tehlike. Köle sayısının çokluğu, hükümet şekillerine göre değişik sonuçlar meydana getirir. İstibdat idarelerinde kölelik kimseye ağır gelmez. Devletin yapısında var olan siyasi kölelik yüzünden medeni köleliğin farkına varan olmaz. Oralarda özgür denen kişiler böyle bir nitelikte olmayan kişilerden daha özgür değildir. Özgür olmayanlar hadım ağası, azat edilmiş köle ya da düpedüz köle adını taşıdıklarından, aşağı yukarı bütün devlet işlerinde ellerinde bulundurduklarından, özgür bir insanla bir köle arasında pek öyle büyük bir ayrılık göze çarpmaz. Şu halde istibdat idarelerinde köle sayısı çok olmuş, az olmuş, bunun hiçbir önemi yoktur. Ama mutedil devletlerde köle sayısının pek öyle fazla olmaması çok önemli bir şeydir. Siyasi özgürlük, medeni özgürlüğü değerlendirir oralarda. Medeni özgürlükten yoksun olan siyasi özgürlükten de yoksun sayılır. Böyle bir insan, arasına karışmak yetkisinden yoksun olduğu mutlu bir toplum görür. Devletin sağladığı güvenlikten kendisinin değil başkalarının faydalandığını bilir, efendisinin ruhunun yükseldiğini, kendi ruhununsa devamlı olarak alçalmak zorunda kaldığını hisseder. Özgür insanlarla bir arada yaşamak ama bu özgürlükten yoksun olmak kadar hiçbir şey kişiyi hayvanlık durumuna yaklaştıramaz. Böyle insanlar toplumun tabii düşmanı olurlar, sayılarının artması ise toplum için tehlike yaratır. Şu halde mutedil hükümetlerde kölelerin baş kaldırmasıyla devlet durmadan karışıyorsa, buna karşılık istibdat idarelerinde bu gibi olaylar pek az oluyorsa buna pek öyle şaşmamak gerekir. Dipnot, Mısır'daki kölemenlerin isyanı özel bir durumdur. Kölemenler Türk ve Mısırlı milis askerleriydi. Kölelikten çıkmış durumdaydılar. Konu 14. Silahlandırılmış köleler üzerine. Saltanat idarelerinde köleleri silahlandırmak, cumhuriyet idarelerindeki kadar tehlikeli değildir. Saltanat idarelerinde, savaşçı bir millet soylu sınıfıyla birleşir, silahlanmış köleleri kolaylıkla alt eder. Cumhuriyetlerde ise herkes vatandaş olduğundan insanlar kendilerine eşit olan silahlanmış kimseleri yola getirmek olanağını bulamazlar. İspanya'yı istila eden Gotlar bu ülkeye yayıldılar, çok geçmeden de zayıf düştüler. Bundan ötürü de önemli 3 kanun çıkardılar. Bu kanunlar sayesinde evlenme yoluyla Romalılarla birleşmelerine engel olan eski geleneği ortadan kaldırdılar. Vergiden muaf tutulan kişilerin hepsinin savaşa katılacaklarını, aksi takdirde köle olarak kullanılacaklarını ilan ettiler. Bir de her Got'un kölelerinin onda birini silahlandırıp savaşa götürmesini emrettiler. Bu orantı kölelerin geri kalan kısmıyla karşılaştırıldığı zaman hiç sayılırdı. Bundan başka efendileriyle beraber savaşa katılan bu köleler ayrı bir birlik meydana getirmiyorlardı. Ordunun içindeydiler. Ailenin içindeymiş gibi bir durumları vardı. Konu 15. Aynı konunun devamı. Hele bütün millet asker olursa silahlandırılmış kölelerden duyulacak korku da o ölçüde az olur. Alman kanunlarına göre herhangi bir şey çalan bir köle tıpkı özgür bir insan gibi ceza görürdü. Ama o şeyi zor kullanarak almışsa yalnız sahibine geri vermeye mecbur tutulurdu. Almanlarda cesarete, kuvvete dayanan hareketler iğrenç sayılmazdı. Savaşlarda kölelerini de kullanırlardı. Cumhuriyetlerin çoğunda öteden beri kölelerin cesaretlerini kırmaya, onları sindirmeye çalışırlar. Kendine güvenen Alman milleti ise kölelerinin cesaretini arttırmaktan başka bir şey düşünmemiştir. daima silahlı olduğu için kölelerinden korkmayı aklından bile geçirmemiştir. Köleler Almanların haydutluklarına ya da şan ve şereflerine alet olan kişilerdi. Konu 16. Mutedil idarelerde alınması gerekli tedbirler. Mutedil idarelerde kölelere edilecek insanca muamele köle sayısının çokluğundan doğacak tehlikeleri önleyebilir. İnsanoğlu her şeye hatta köleliğe bile alışır. Yeter ki efendisi kölelikten daha ağır davranmasın ona karşı. Atinalılar kölelerini gayet iyi tutarlardı. Atina'da kölelerin devleti sarstıklarını gören duyan olmamıştır. Ama Lakedemonya'da sık sık olan şeylerdendi bu. İlk Romalılarda kölelerinden kuşkulanmak için herhangi bir sebeple karşılaşmamışlardır. Ancak kölelerine karşı insanlık duygularını tüm yitirdikleri andan sonradır ki Pun savaşlarına benzetilen iç savaşların meydana geldiğini görüyoruz. Dipnot, Florus, Sicilya der Pun savaşlarından çok kölelere karşı açılan savaşlardan zarar görmüştür. Sade bir şekilde yaşayan, kendi işlerini kendisi gören milletler genel olarak kölelerini bu çeşit yaşama tarzından uzaklaşmış olan öteki milletlerden daha iyi tutarlar. İlk Romalılar köleleriyle beraber yaşarlar, onlarla beraber yerler içerler, çalışırlardı. Tutumları iyi ve dürüsttü onlara karşı. Kölelere verilen en büyük ceza, sırtlarına çatal şeklinde bir tahta yükleyip komşularının önünden geçirmekti. Kölelerin efendilerine bağlı kalmalarını sağlamak için kanuna gerek yoktu. Milletin ahlaklı olması yeterliydi. Ama Romalılar daha üstün bir hayat sürmeye, kölelerini iş arkadaşı olarak değil de bir lüks ve gurur vasıtası olarak görmeye başladıkları zaman, ortada ahlak diye bir şey kalmadığından bir takım kanunlar çıkarmak gerekti. Hele kölelerinin arasında sanki düşmanlarıyla beraber yaşıyormuş gibi yaşayan o zalim efendilerin güvenliklerini sağlamak için çok ağır kanunlara başvurmak gerekti. Bu maksatla çıkartılan Vesilan adı verilen Senatus Consultus'la daha başka kanunlar bir efendi öldürülürse aynı çatı altında yaşayan kölelerin hatta insan sesinin duyulabileceği kadar bir uzaklıkta olan kölelerin hiç fark gözetilmeden ölüm cezasına çarpılmalarını emrediyordu. Böyle bir durumda herhangi bir köleyi kurtarmak maksadıyla evine alıp gizleyen kişi de aynı suçu işlemiş gibi cezaya çarptırılıyordu. Efendisi bir köleye kendisini öldürmesini emretse, köle de bu emri yerine getirse köle yine suçlu sayılıyordu. Dipnot, Antonius kölesine kendisini öldürmesini emrettiği zaman ona kendisini öldürmesini değil bizzat intihar etmesini emretmiştir. Çünkü köle efendisini öldürseydi, efendisinin katili olarak o da ölüme mahkum edilecekti. Efendisinin intiharını önlemeyen köle de cezalandırılıyordu. Köle sahibi bir kimse yolculukta öldürülse, yanında kalan köleler de, kaçan köleler de ölüme mahkum ediliyorlardı. Bütün bu kanunlar suçsuz olduklarını ispat eden kişilere karşı bile uygulanıyordu. Kanunların amacı, kölelerin efendilerine karşı sonsuz bir saygı beslemelerini sağlamaktan ibaretti. Bu çeşit kanunlar, medeni bir milletin varlığını sağlayacak zorunlu kanunlar arasına giremez. Ancak o milletin hükümetinin kusurlu ve eksik olduğunu gösterir işte o kadar. Medeni kanunların ilkelerine aykırı olduğuna göre, bu kanunlar için medeni kanunlardaki hak ve adalet anlayışından doğmuştur da diyemeyiz. Ancak savaş hukuku ilkelerine dayanıyor diyebiliriz ki, o da yine düşmanın ülkenin içinde bulunduğunu kabul etmek şartıyla. Bana kalırsa Silan adı verilen Senatus Consultus, mükemmel olmasa bile bir toplumun devamını sağlamak isteyen devletler hukukundan alınmıştır. Kanun yapıcılarının böyle şiddetli kanunlar çıkarmak zorunda kalmaları, bir hükümet için en büyük felaketlerden biridir. İtaat kavramını çok güç bir şekle soktukları içindir ki, itaatsızlığın cezasını ağırlaştırmak ya da bağlılıktan kuşkulanmak zorunda kalmışlardır. Tedbirli bir kanun yapıcısı, korkunç bir kanun yapıcısı haline düşmemek için elinden geleni yapar. Roma'da köleler, kanuna güvenemedikleri içindir ki, kanunlar da onlara güvenemeyecek hale gelmiştir.